Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'nun Hüdayi Coğrafyası programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Günümüz mübarek, huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüdayi Coğrafyası programında pek muhterem üstazımız Osman Nuri Topbaş hocamızla beraberliğimiz devam ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem üstazımızla bundan önceki programda Hüdayi Camiası'nın ve gönüldaşlarının Orta Asya'daki hizmetlerini ele almıştık. Bugün ise muhterem üstazımızla Afrika'yı ve Afrika'daki hizmetleri ele alacağız. Yine tarihin derinliklerine doğru yola çıkacağız. Geçmişten günümüze köprüler kurarak muhterem üstazımızın tespitlerini, değerlendirmelerini ve hatıralarını sizlerle paylaşacağız. Böylece Afrika'da yaşayan kardeşlerimiz hakkında bilgi sahibi olacağız inşallah. Yüreklerimizi, gönüllerimizi Burkina Faso, Mali, Kamerun, Gana, Senegal, Tanzanya, Nijer, Sudan, Kenya, Etiyopya gibi diğer birçok Afrika ülkelerindeki kardeşlerimizle buluşturup onların yüreklerini sizlere taşımaya gayret edeceğiz. Hamdolsun son yıllarda kurulan muhabbet köprüleriyle kara kıtadaki kardeşlerimiz de ülkemizin güzel insanları arasında büyük bir manevi sermaye oluştu. Buna hamd ediyoruz. Efendim bugünkü programımızda Hüdayi Camiası'nın, Hüdayi Gönüldaşları'nın Afrika'daki hizmetlerini ele alalım diye arzu ediyoruz. İzin verirseniz programımıza Afrika'nın İslam tarihi ve medeniyetindeki yeriyle başlamak istiyoruz. Kara kıtanın İslam'la buluşması nasıl olmuştu? Bununla başlayalım arzu ediyoruz efendim.
Çok muhterem, kıymetli kardeşlerimiz. İslam dini yayılmaya başlayınca ayetler inmeye başladı. Tabi bu putperestlerin akidelerine ters olarak geldi ve cephe almaya başladılar. Kur'an-ı Kerim bir mucize, fesatlı mucize, belagatlı büyük bir mucize. Edebiyat fuarları vardı. İki sene bir edebiyat fuarları yapılırdı. Belki 100 tane şair iştirak ederdi, 7'si seçilirdi, biri en önde olarak birinci olurdu. Kur'an inmeye başlayınca edebiyat fuarlarının bir tesiri kalmadı. Hatta Ümrül Kays'ın kızı, babamın dedi, artık dedi Kabe'de asıl olan şiirlerini kaldıralım. Kur'an inmeye başlayınca o çok yavan kaldı dedi. Yani böyle büyük bir Kur'an'ın inmesi, Kur'an'ın bir mucize, bir fesat ve belagat zenginliğiyle inmesi onları aciz bıraktı. Tabii nefsani hayatları da çok ötedeydi. Hak, hukuk vesaire yoktu. Güçlünün hukuku vardı, güçsüze karşı hiçbir hukuk yoktu. Ahlak vesaire büyük bir dramatik bir hal yaşıyordu. Zaten ismi de cahiliye devriydi. Yani insanoğlunun haktan uzak, nefsani menfaatlerine mağlup olduğu bir zamandı. Zaten ekseriyeti peygamberler de bu cahiliye devrinde gelir. O toplumu irşad eder, tabir caizse kuyunun dibindeki insanları zirvelere yükseltir, bir faziletler medeniyeti inşa ederler. Mekke-i Mükerreme'de de bu ayetlerin gelmesi müşrikleri iyice aciz bıraktı. Vicdanen hak kitabı olduğunu kabul ettiler. Fakat nefsani olarak itiraz ettiler. Zira o şairler gelin birleşelim de bir metin hazırlayalım. Onunla bunun edebi olarak bir şeyini yapalım mücadelesini. Bunu kabul etmediler ve korktular, çekindiler. Hatta meşhur şairlerinden Mugire bin Velid, o Arap'ın 4 edebi dahisinden biriydi. Müddetsiz başını eğdi, bir takım sıkıntılarını ayet-i kerim bildiriyor. Zuhruf suresinde de, bu dedi bana inmeliydi dedi. Veyahut da Taif'te birisi vardı, ona inmeliydi. Çünkü biz varlıklıyız, zenginiz, çoluk çocuğumuz da çok. Nefsani hayatını öne çıkardı. O bile bir metin çıkartamadı. Bir takım sıkıntıları ayet-i kerime bildiriyor. Hatta şöyle bir hadise de oldu. Ebu Cehil geldi. içimizde bizim büyümüşsün sen dediler. Bu gelen ayetlere çare bul da bizim tanrılarımızla devam edelim. Çünkü onu en çok rahatsız eden ahiret haberiydi. Ayet ammiyete sâlûne anî nebî lazım. Ellezûhün fîhî muhtilifûn. Ellezûhün fîhî muhtilifûn. Birbiri korktular, endişe ettiler. O zaman kadar bir ahiret havadisi, ahiret haberi yoktu. Hatta büyük haber dediler. Ve soruşturmaya başladılar. Ya doğruysa dediler, ne olacak dediler halimiz. Bu duygulardan uzaklaşmak için, rahat yaşamak için, tem planında yaşamak, istediği gibi hayatlarına safa sürdürmek için karşı çıkmaya başladılar. Tabii baştan alayla başladılar. O fayda vermedi alay etmeleri. Kendine bir şey kazandırmadı. Tersine zulüm görenler bilhassa Müslüman olmaya başladılar. Onların gönül ufukları da açıldı. O olunca daha çok şiddetleri arttı. Zulmetmeye başladılar. Zulmetmeye başlayınca Müslümanlar iyice bir çemberin içinde kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Habeşistan'da İslam'ın gelişmesi için Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Cafer Tayyar radıyallahu anh'ın başkanlığı içinde iki sefer Habeşistan'a sefer oldu. Bir rivayet var, ikincisi de 5. yılda, diğeri 1. 5. yılda, öbürü 7. yılda iki sefer oldu. Ve burada Cafer Tayyar Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bütün hususiyetlerini tahsil etmişti. Sirayet halinde kendisine. Habeşistan'a gidince kral karşıladı. Huzuruna aldı kral. Anlatın dedi dininizi dedi. Anlattılar. Peki bana bir şey okuyun dedi. Bana bir şey söyleyin dininizden dedi. Tabii kral Hristiyan'dı. Cafer Tayyar Hazretleri de Meryem suresinden ayetler okudu. Cafer Tayyar Hazretleri'nin bir firaseti, Kul ya eyyühel kafirun'dan okumadı. İlk söylenecek, nereden söylenecek, son söylenecek, nereden söylenecek? Güzel bir müminin hususiyeti, salih bir müminin hususiyeti, firaset. Bunun üzerine Habeş Kralı bir çizgi çekti. Sinledi, biz bu kadar akidede birbirine yakınmışız dedi.
Ortak noktadan girdi yani.
Ortak noktadan girdi. Meryem Validemizden girdi. Cafer Tayyar Hazretleri 13 sene kaldı. Resulullah Efendimiz onu tebliğ memuru gönderdiği için tamamen tebliğ vazifesini tamamen ifa etmeden dönmedi. Fakat Efendimiz'e devam bir hasret içindeydi. 13 sene sonra ancak itminana geldi. Kral Müslüman oldu. Orada İslam güzel temsil edildi. Mesela bir misal vereyim. Oranın örfü hukukunda bir kişinin hayvanı bir tarladan eğer ot yerse, o hayvanları o tarla sahibine vermesi lazımdı. Bir Müslüman gitti, bir Hristiyan'ın kapısını çaldı. Bu hayvanlar senin dedi, hayvanları getirdi. O dedi, komşu dedi, benim hayvanlarım yok ki dedi, benim olsun dedi. Sizin de tarlanızdan dedi, benim hayvanlarımın ot yediğini gördüm dedi. Bunun için hayvanlar sizindir dedi. Ben Müslümanım dedi. Müslüman hakkı hukuka dikkat eder dedi. Adamcağız Hristiyan şaşırdı. Anlat şu dinini o zaman bana dedi. Onun gibi Müslümanların güzel bir numunesiyle, hal ile İslam'ı temsil etmesiyle hemen hemen Cafer Tayyar Hazretleri'nin döneceğine yakın hemen hemen tamamen Habeşistan Müslüman oldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasretiyle yollara düştü. Medine-i Münevvere'ye geldi. Efendimiz Hayber'de olduğunu duyunca hiç orada Medine-i Münevvere istirahat etmeden, konaklamadan Hayber'e devam etti. Cafer Tayyar Hazretleri'nin vasıl olduğu zaman Hayber'e, Hayber fethedildi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cafer Tayyar günü çok sevindi. Cafer dedi, bugün dedi seni görmemle mi sevineyim yoksa Hayber'in fethiyle mi sevineyim? Cafer o kadar haz duydu ki tek ayak üzerine dönmeye başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tebessüm etti. Cafer bana ne kadar çok benziyorsun dedi, buyurdu Efendimiz. Ve Cafer de mest oldu. Orada en mühim olan, Cafer bugün Hayber'in fethiyle mi sevineyim, yoksa seni görmemle mi, sana kavuşmamla mı sevineyim demesi. Demek ki burada görüyoruz, yetişmiş bir insan, vasıflı bir insan, ideal bir insan, çok mühim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Hayber'in fethine denk görüyor Cafer Tayyar'ı. Bir hatıra, yine bu da benden bir hatıra. Bir Mevlevi şeyhine sordum ben. Dedim, Efendimiz siz de bu dedim sema hareketi dedim. Menşei nedir dedim. O da dedi ki, Cafer Tayyar'dan geliyor bu dedi. Cafer Tayyar dedi, Hayber'e geldiği zaman dedi, sallallahu aleyhi ve sellem, bugün Cafer Hayber'in fethiyle mi sevineyim, seni görmemle sevim deyince kendinden geçip dönmeye başladı. Bu bir veşt hali, bir aşk halidir. Sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti, mani olmadı. Demek ki bu sünnet-i takririye, zaten bu mevlilik bir veşt halidir, bir heyecan hali, bir duyuş halidir. Biz de bu mevlideki sema hareketi buradan gelmektedir, dedi. Yine bizim Afrika üzerinde çok hassasiyetle durmamız lazım. Afrika bize Cafer Tayyar'ın emaneti, Peygamber Efendimiz'in emaneti, Bilal-i Habeşe'nin emaneti, Medine'nin İslamlaşmasından evvel Afrika coğrafyasında İslamiyet başlamış oldu.
Dolayısıyla ilk İslam'ın başladığı yer Afrika kıtasında.
Afrika kıtası oldu.
Habeşistan, bugünkü Etiyopya.
Etiyopya bugün. Etiyopya oradan dağıldı.
Elhamdülillah. Burada efendim hakikaten çok önemli noktalara işaret buyurdunuz. Allah razı olsun. Gerçekten ideal yetişmiş bir insanın bir zafere denk görülmesi meselesi var. Yine Cafer-i Tayyar Hazretlerinin genç bir sahabi olmasına rağmen o yetişmişliği, donanımlı olması sebebiyle orada büyük bir feraset gösterdiğini, İslam davet ve tebliğinde çok dikkatli olduğunu, nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini görüyoruz. Buyurduğunuz gibi en son söyleyeceği şeyi ilk başta söylemiyorlar. Böylece de oradan büyük bir bereket görüyoruz, evet. Elhamdülillah efendim.
Bu hadise tarihin akışında bu kaliteli insanın, ideal insanın seviyesini gösteren sayısız vakaların birinden nakledeyim. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetti. Tabii orada Sinan Paşa kendisini Yavuz'un kurtulması için feda etti. Mısır'ı aldı Yavuz Sultan Selim. Sevinçli de değildi, kederli de değildi. O Sina çölüne geçildi. Ki Napolyon'un ordusu 2 asır sonra geçerken askeri çıldırdı orada. Yavuz Mısır'a girdi. Büyük bir tevazu halindeydi. Vakonis diyor ki, sanki halk diyor, Yavuz'u heyecanla bekliyordu. Kavunun ve gizin çok farklı olduğunu zannediyordu. Yavuz askerin ortasında yürüyordu. Gayet sakindi, mütevaziydi, bir vakar içindeydi. Ve dedi ki arkadaşlarına, evet dedi, Mısır'ı fethettik ama Sinan Paşa'yı kaybettik dedi. Yani bir Mısır futuhatını bir Sinan Paşa'ya muadil görmüş oldu. Yani bize buradan gelen bir imaj, bir tebliğ demek ki kaliteli insan, vasıflı insan, ideal insan yetiştirebilme.
Bugün de herhalde en çok muhtaç olan şey bu efendim. Evet. Efendim, izninizle şunu sormak istiyorum. Özellikle Afrika ülkelerinden bazılarına, hatta birlikte seyahatlerimiz oldu. Seyahatlerinizin olduğunu biliyoruz. Yani oralara gitmeden önce şüphesiz okuduklarımızdan, işittiklerimizden bir takım Afrika ile ilgili intibalarımız oluyor. Ama zaten siz gittikten sonra, gördükten sonraki kanaatlerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz?
Tabii, yani bir sükût-ü hayalle karşılaştık. Bir insanlık drama. İnsan bir keyfiyet değil ama sayıdan ibaret. Yoksulluk, fakirlik, çaresizlik, eğitimsizlik. Bunları müşahede ettik. Bir takım facialara Afrika sahne olmuş. Gemileri alınmış. Amerika'ya kürek mahkumu olarak taşınmış. Aşiretler birbirine düşürülmüş ve oradaki madenler altında vesaire hepsi alınmış. Yani aşiretleri daima kavgaya düşürmüşler. Okuma oranı çok az, yok gibi bir şey. Şimdi %10, %15, belki daha evvel %1, %2 idi bu durumlarda. Yani bir açık hava hapishanesi gibi olmuş. Bu aldıkları esirleri götürürken gemilerde kürek mahkumu olarak gidiyor. Birisi hastalanırsa hemen onu alıyorlar, denize atıveriyorlar okyanusa. Yani bu şekilde bir şeyle bir hayli bir köleyi köle ederek taşımışlar. Şimdi köle ticareti yok ama yani gördüğümüz kadarıyla hastane yoksulluğu, ilaç yoksulluğu, imkan yoksulluğu, hastalıklar, gariplik maalesef hat bir safhada.
Açlık, susuzluk.
Tabii. Mesela bir nehir akıyor. Öbür tarafta 1 kilometre yerde, 2 kilometre yerde, 3 kilometre yerde susuzluk çekiliyor. Yani oraya bir hat çektirilmemiş. Mesela Ekvator bölgesinde çok değişik meyveler var, güzel sebzeler var. Fakat orada bir konservecilik kurulmamış. Daha acayip bir şey söyleyeyim. Hayvancılık var, hayvan var, deve var, affedersiniz inek var, koyun var. Yoğurdu bilmiyorlar. Yani bir yoğurt yapmayı öğretmemişler. Elhamdülillah Allah nasip etti. Oralara gidildi. Vakfımız ve diğer vakıflar elhamdülillah, hepsine Allah razı olsun. Kuyular açıldı. İmkanlar elhamdülillah bugün daha arttı. Olabildiği kadar ufak tefek klinikler, hastaneler kurulmaya başladı. Tabii en mühimi insan yetiştirmek, eğitim. Elhamdülillah okullar, imam hatipler, kreşler vesaire onlar da başlamış oldu. Velhasıl bir de düşünüyorum, yani bir Cafer Tayyar Hazretleri'ne bir vefa borcu ödeniyor bu şekilde. Çünkü kıyamet gününde Cafer Tayyar Hazretleri ile karşılaşacağız. Cafer Tayyar Hazretleri belki bize soracak, siz benim memleketimi, ben size bıraktım, siz oralarda ne yaptınız diye. Tabii Afrika esasında öbür pencere çok zenginliği bulunan bir memleket. Mesela Mali Krallığı 2 asır evvel Arabistan'a, yani Osmanlı zamanında Mekke, Medine'ye altın götürülmüş. Altının en bol çıktığı yer Mali. Bugün de belki en fakir yerlerden biri Mali. Yani burada bazı toplumların maskeli yüzünü görüyoruz. Ne şekilde insan istismarı olmuş maalesef. Ve biz kurban vazifesiyle gidildi. Tabi burada büyük bir hayret uyandırdı ilk başta. Çok uzaklardan gelenler oldu. Hatta Hristiyan bir hatıra, kurban eti dağıtılırken bir Hristiyan kadın da geldi. Bana verebilir misin ama ben Hristiyanım dedi. Tabi bu sadaka olduğu için verildi. Caminin önünde dağıtılıyordu. Kadın geldi caminin duvarını öptü. Bana demek ki burası merhamet etti dedi.
Efendim izninizle bu tabi en mühim konunun insanların eğitilmesi konusuna işaret buyurdunuz. Bizlerin de Afrika'ya zaman zaman seyahatleri oluyor. Yaşadığım bir hatırayı paylaşmak istiyorum izninizle. Orada özellikle böyle temiz olmayan bir birikinti suyun etrafında bir anne ile yavruları vardı. O anne su alıyordu oradan. Kendine yaklaşınca sorduk, dedik ki biz Türkiye'den geliyoruz. Arzu ederseniz size içme suyu için kuyu veya ihtiyaçlarınız varsa diğer ihtiyaçlarınız için erzak yardımı gibi yardımlarda bulunabiliriz. Ya da bir okul, onlar medrese diyorlar Müslümanlar daha ziyade. Bir okul medrese yapabiliriz. Bunlardan birini tercih etmek isterseniz hangisini tercih edersiniz diye sorduğumuzda o annenin vermiş olduğu cevap çok manidardı efendim. Dedi ki biz açlığa ve susuzluğa zaten alıştık. Siz bu yavrularımız, bu çocuklarımız için, onların geleceği için medrese yapın burada, okul yapın. Onlar imansız gitmesinler, onlar cahil olarak yaşamasınlar diye böyle söylemişti efendim. Yani dolayısıyla buyurduğunuz gibi herhalde açlık ve susuzluktan da öte insanların eğitilmesi, ahiretinin kazanılmasına vesile olmak herhalde
tabii
en mühim vazife.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neredeyse fakirlik küfre denk oluyordu buyuruyor.
Evet.
Demek ki fakirlik, hakikaten fakirliğe tahammül, açlığa tahammül çok zor. Yani orada biz şunu gördük, bizdeki gibi sabah, öğle, akşam diye bir yemek zaman yok. Bulduğu zaman yiyor, bulmadığı zaman yemiyor. Onun için bizim bu iftar faaliyetleri, ki sırf bizim değil, bütün vakıfların iftar faaliyeti, kurban faaliyetleri, onları çok ayrı tesir etti. Orada okumuşlar, şunu söylediler, sizler dediler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Letuftanel Konstantiniyye, elbette İstanbul fethedilecektir. Fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Asker ne güzel askerdir buyuran, Efendimizin bu hadislerine muhatap olan siz Fatih'in torunlarısınız dediler. Siz merhametlisiniz dediler. Siz başka insansınız dediler. Siz Abdülhamid'in neslisiniz dediler. Namaz kılacağımız zaman siz imam olun, biz sizin arkanızda kalalım dediler. Yani biz şunu gördük orada. Şimdi bir misal vermek icap ederse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in önünden bir cenaze geçti. Efendimiz vecebet buyurdu, vacip oldu. İkinci cenaze geçti, ikincisine de aynı buyurdu. Eshab-ı kiram dedi, ya Resul, birincisi vacip oldu, ikincisine de vacip oldu buyurdunuz. Efendimiz buyurdu ki, birincisine siz hüsnü zanda bulundunuz. hüsnü şehadette bulundunuz. İnşallah o cennetlik oldu. İkincisinden siz geri durdunuz. Hiçbir hüsnü şehadette bulunmadınız. Onun için kötü bir akibe oldu. Biz orada ecdadı yeni baştan tanıdık. Demek ki ecdat Osmanlı oralardan hep vecebet, yani hüsnü hal kağıdı aldı. Ve Osmanlı'nın hatırasıyla orası kalplerini bir Osmanlı sevgisi, Türk sevgisiyle kalpleri dolu elhamdülillah. Orada yapılan camiler, inşa edilen, bilhassa sayısı su kuyuları, onların elhamdülillah sosyal kaderinde de büyük bir huzur hali getirdi.
Efendim tabii siz girmiş oldunuz özellikle Afrikalıların Türkiye'ye, Türk halkına büyük bir muhabbet beslediklerini işaret ettiniz. Tabii birçok beklentileri de olduğunu biliyoruz efendim. Tabii bunun en önemli sebebinin de geçmişe dayanan tarihi ve kültürel bağlarımız olduğunu söylememiz gerekiyor. Bizlere bu yönüyle yani Türkiye'ye, Türk halkına büyük ümit beslediklerini biliyoruz efendim. Mesela fakir Gana'ya ikinci sefer gittiğimde orada Türkiye'de tahsil yapan eczacılık fakültesini bitiren bir kardeşimiz şöyle söylemişti Nasrettin isminde. Osmanlı ecdadımız ihya etmek, diriltmek için ölü topraklar arıyorlardı. Sizlerin onların izinden gittiğinizi görmek bizim kurtuluş ümitlerimizi artırıyor demişti efendim. Tabii burada siyahi bir kardeşimizin o tabiri çok önemli. Osmanlı ecdadımız diyor. Yani kendisini oraya nispet eden bir durumla karşılaşıyoruz. Hatta şöyle bir cümlesi daha oldu efendim. Lütfen hizmet ve medeniyet yollarını öğretme konusunda cimrilik göstermeyin dedi efendim. Hizmet ve medeniyet yollarını öğretme konusunda cimrilik göstermeyin. Zira ektiğiniz tohumların yeşerdiğini görmek kurtuluş ümitlerimizi artırıyor demişti. Halbuki henüz hiçbir tohum, hiçbir çok fazla da bir şey yapılmış değildi. Bu tabii onların büyük bir beklentisini gösteriyor efendim. Dolayısıyla biraz daha Afrika'nın Osmanlılar ve Türklerle ilgili kanaatleri noktasında sizin düşüncelerinizi biraz almak istiyoruz efendim.
Yine bir Afrikalı söz sahibi bizzat mazilerinin hicranlı safhasını şu kelimelerle ifade ettiler. Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil vardı. Bizim de topraklarımız vardı. Kur'an'ımız vardı. Bize, halkımız da bunun fazla farkında değildi. Bize gözünüzü kapatın dua edin dediler. Gözümüzü açtığımızda bir baktık elimizde İncil. Onların elinde topraklarımız vardı. Onlar bize İncil'i bıraktılar. Mukabilen toprakları elimizden aldılar. Orada Doktor Halit Bey diye bir kardeşimiz, Burkina Faso'da, Afrika'nın içinde bulunduğu işler acısı durumun sorumlusu tüm insanlıktır dedi. İslam dünyası Afrika'yı çok ihmal etti. Biz Batı'nın insafına terk edildi. Şimdi bize gelin son sözümüz, böyle bağlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bana Cebrail o kadar komşu hakkından bahsetti ki, neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannetmiştim. Yine Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyurdu. Demek ki biz Müslümanların derdiyle dertlenmek ve komşu hakkını ödemek, artık bugün bütün dünya komşu oldu. En uzak yer uçakla 12-15 saat. Anadolu'nun bir tarafından bir tarafa bir otobüste gider gibi bir vakit. Velhasıl şimdi bizim de paylaşmamız lazım. Yani nasıl Eshab-ı Kiram'a baktığımız zaman Mekkelileri, Medineliler ne şekilde karşıladılar? Sen bizim kardeşimizsin dediler. Tevhidi kurtarmak için, tevhidi yaşamak için bütün zorluklara katlanarak geldiniz. İşte evim, gel paylaşalım. İşte hurma bahçem, gel paylaşalım. Gelen tabii bu İslam zarafetiyle yetişmiş Eshab-ı Kiram da, evet biz kardeşiz ama evin de sana mübarek olsun. Hurma bahçen de sana mübarek olsun. Sen bize ya çarşının yolunu göster veyahut da bize bir iş ver. Yani biri vermek istiyordu, diğeri müstahniydi. Belki tarihte böyle bir manzara çok azdır. Bugün de bize düşen, bunlar bize Cafer Tayyar Hazretleri'nin emaneti, Osmanlı'nın emaneti ve bugün de bizim tam komşumuz oldu. En uzak yer 5-6 saat uçakla. O da bir şey değil. Diğer taraftan bir hadis-i şerif Ebu Hureyre'ye nakleder. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendim buyur, kıyamet günü birisi birisinin yakasına yapışır. Yakasına yapışılan der ki, ne istiyorsun benden? Ben seni tanımıyorum der. O der ki, yok der, biz dünya hayatında seninle beraberdik der. Sen der, gelip bana tebliğ etmedin der. Bana İslam'ı anlatmadın der. Bugün de ben senden davacıyım der. Bugün elhamdülillah buraya seferber olan vakıflarla elhamdülillah, vakıfları ne kadar biz yardımda bulunabilirsek, yani Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın değil, bütün oraya hizmet eden bütün vakıfları kastediyorum. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Hiçbir şey imkan olmayanlar, onlar da dua ordusu olarak bugün dünyadaki mazlum kardeşlerimize dua etsinler inşallah.
Efendim biz 2 sene önce bir Etiyopya'ya, işte Habeşistan dediğimiz İslam'ın ilk girdiği yere bir ziyaretimiz olmuştu. Orada Harar bölgesine bizi götürdüler. Orada bir müzede efendim hala, şu anda orada 200 tane Türk ailesi var her şeyden önce. Portekizlerin tasallutundan kurtulmak için Osmanlı'dan yardım istediklerinde buradan gönderilen bir paşayla bir fırkateyn. Orada kalıyorlar uzun süre. Orada hatta evlilik olayları oluyor. Onların şu anda çocukları, torunları efendim oradalar. Bizi yalnız bırakmayın dediler. Bir de oradaki müzede enteresandır. Kadim eserlerimiz, Kur'an-ı Kerim, benzer tefsir, hadis kitapları, Hatta Osmani ile yazılan kitaplar gördük. En ilginç olanı da efendim 1295 Hicri yılında Osmanlı'ya, yani 1873 miladi Osmanlı askerine yardım gönderilen bir vesikayı orada bizzat orijinalini gördük. Hatta onu ben çektim efendim şeyini. Şöyle başlıyor. Fakat teberra ve enfaka fi sebilillah diye devam ediyor. O işte Osmanlı askerlerine, gazilerine, mücahitlerine gönderilmek üzere zannediyorum Bekir Muhammed isminde bir zatın gönderdiği işte şu kadar dinar para diye orada tevsik edilmiş belgeler gördük. Buyurduğunuz gibi efendim bugün sadece Türkiye'de hizmet etmek değil, komşuluk hakkı olarak dünyanın öbür ucundaki yerler çok yaklaştı. Paylaşmaya, onlarla dertleşmeye ihtiyaç var herhalde.
Ben size bir dostumun intibalarını anlatayım. Yine o şekilde bitirelim sohbetimizi. Bir dostum South Afrika'ya gitti. İndik havaalanında diyor. Şehre giderken bir ezan sesi duydum. Şoför dedim, bizi ezan sesinin geldiği yere, camiye götür dedim. Camiye gitti, ikindi namazını herhalde kılıyorlardı dedi. Biz de uyuduk dedi. Namaz bitti. İmam sordu, siz nereden geldiniz, kimsiniz diye. Biz Türkiye'den geldik deyince ellerimize sarıldı bizim. Ağlayacak gibi oldu. Neden diye sorduk bu muhabbetin Türkiye'yi, Osmanlı'ya. Biz Hindistan'dan geldik dedi. Muhacir olarak geldik dedi. Muhtelif karışık akidelerle geldik dedi. O zaman dedi bize Abdülaziz dedi. Ebu Bekir Bey isminde bir hoca efendi gönderdi dedi. Belki de o hoca efendi dedi İstanbul'dan İngiltere'ye gitti. İngiltere'den bir vapurla South Afrika'ya geldi. Ve bize akidemizi temizletti, akidemizi saflaştırdı. Hayat boyu burada kaldı ve burada vefat etti. Yani biz bütün bugün South Afrika'da yaşayanlar, bütün Müslümanlar o Ebu Bekir Efendi'ye biz minnettarız. Dolayısıyla Abdülhamid'e minnettarız. Dolayısıyla sizin toplumumuzdan gelsin, size minnettarız dedi. Bu da ayrı bir hatıra.
Allah razı olsun. Efendim bize ayırdığınız kıymetli zamanlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 10 programda sizlerle beraber olduk hamdolsun. Hüdayi Vakfı'nın kuruluşundan vakıf medeniyetimize, Osmanlı'da vakıf anlayışından yurt dışındaki Hüdayi gönüldaşlarının hizmetlerine, yaptıkları hizmetlere kadar birçok konuyu paylaştık sizlerle elhamdülillah. Birlikte Kafkaslara, Orta Asya'ya, Balkanlara, Afrika'ya doğru yolculuk yaptık. Bu yolculuk esnasında verdiğiniz kıymetli bilgiler, tespit ve hatıralarla bizleri tenvir ettiniz. Çok teşekkür ederim.
Ali Bey, ben size bir şey daha söyleyeyim. O hatırayı da bize anlatır mısınız? Dinleyenlerimiz de o hatırayı duysunlar. Kamerun'un Marwa semtindeki hafızların durumunu bir anlatır mısınız?
Kamerun'un Marwa bölgesi var malumunuz efendim. Orada yaklaşık 1500 tane muhtelif bölgelerden de civar bölgelerden gelen, yaşları 9 ile 12 yaşları arasında, 13 yaşları arasında yavrular orada hem hafızlık yapıyorlar. Fakat öyle bir sistem gelişmiş ki efendim, sabahları bir saat ellerinde bir tasla dileniyorlar. Ondan sonra geliyorlar, ikindiden sonra tekrar ellerinde taslarla gidip dileniyorlar bu hafızlar. Kalan zamanlarında orada çok baraka gibi yerlerde, hatta üstü kapalı olmayan açık yerlerde böyle, sadece üstü kapalı olan yerlerde yaşıyorlar. Çok ilkel ve zor şartlarda yaşıyorlar. Tabii onlar bu şekilde yaşarken oraya hizmete giden kardeşlerimiz bize bu briefingi verdiğinde, zaten siz hatırlayacaksınız. Hatta sizin şöyle bir cümlenizi hatırlıyorum orada efendim. Kur'an'ın izzeti ayaklar altında buyurmuştunuz. Burada hepimize büyük bir sorumluluk var buyurmuştunuz. Bir an önce burada küçük de olsa bir aşeviyle bu yavrulara hizmet edilebilir mi diye buyurmuştunuz. Hamdolsun o günkü hamiyetperver müteberrilerimizin gayretiyle orada açılan aşhaneyle çok şükür şu anda orada 300 tane yavrumuz hem yemeklerini sabah ve akşam öğlen yemeklerini yiyorlar, hem hafızlıklarını yapıyorlar. Buna ilaveten de ilk mekteplerine devam ederek hayata hazırlanıyorlar elhamdülillah. Orada da böyle bir dram vardı. Tabii oranın müftüsü konumunda olan, Din Alimleri Konseyi Başkanı olan zat da böyle bir faaliyetin Türkiye tarafından yapılmış olmasıyla çok büyük memnuniyetlerini ifade ettiler. Bir hatta bayram namazında bakın Türkler ta oradan buraya geldiler. Bizim hafızlarımızı, yavrularımızı o şeyden kurtardılar diye bu tarz övücü şeyler de söylemişler efendim. Tabii büyük dramlar var oralarda efendim.
Yetim çocukları himaye eden bir hanımdan bahsettin. Onu da bir anlatır mısınız?
O çok enteresan.
Meryem Hanım mıydı?
Yok, Cemile Hanım efendim. Bu Cemile Hanım da efendim oranın belediye başkanı Müslüman, onun kızı. Kendisinin 5 tane 6 tane yavrusu var. Onun dışında yaklaşık işte biz gittiğimizde bir 40'a yakın bir yetim yavruları, böyle çok izbe bir yerde, perişan bir yerde. Onlarla ilgilenip onlara yardım ediyor. Onları bakımını üstleniyor. Yeni doğan çocuklar bile vardı efendim. Yani böyle 2 aylık, 3 aylık çocuklar bile vardı. Biraz büyük olanları onlara yardımcı olacak şekilde böyle eğitmeye çalışan bir kadın. Kardeşlerimiz onu ziyaret ettiğinde, o dramı gördüklerinde onlara yardımcı olalım diye kendisine söyleyince buraya çok kimseler geldi. Hep yardım sözü verdiler. Siz de verin ve gidin diğerleri gibi diye umutsuz bir
sitem etti.
Bir sitem vardı orada. Kardeşlerimiz öyle diyorlar. Fakat daha sonra hakikaten Kayseri'deki kardeşlerimizin gayretleriyle özellikle orada o yetimhane güzel bir şekilde restore edildi.
Orada siz bir hatıra naklettiniz. Bir kızcağız Peygamber Efendimiz'e bir naat okuyordu.
Evet efendim.
O naatı isterseniz sayın kıymetli dinleyicilerimize aktaralım inşallah.
Olur efendim. Bir cümleyle öbür şeyi tamamlayayım, sonra naatı şey yapalım efendim. Yani siz bu kadar kendi çocuklarınızla bir bu kadar kimseye yavrulara nasıl bakıyorsunuz deyince bunlar benim de öbürleri kimin Efendimizin yetimleri değil mi diyerek tesahüp ettiğini ifade etmişti efendim. O şeyle inşallah programımızı yetimlerin
naatlarına ilave edelim inşallah.
İnşallah bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Afrika gayretlerinizi, bütün İslam coğrafyasındaki gayretlerinizi Cenab-ı Hak bereket versin. Sadaka-i cari eylesin inşallah.
İnşallah.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin civarında kıyamet günü Cenab-ı Hak mekan ihsan eylesin inşallah.
Efendim, program esnasında sürçülisan ettiysek affınıza istirham ediyoruz. Sizlere Cenab-ı Hak'tan hayırlı uzun, sıhhatli, bereketli ömürler ihsan etmesini diliyoruz.
Biz İstanbul'da Afrika gitmez ya bir yekidir. Fakat siz devamlı gidiyorsunuz. Vakıflar devamlı gidiyorlar. Allah cümleden razı olsun.
Her daim dua ve himmetlerinizi bekliyoruz. İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüdayi Coğrafyası programında muhterem üstazımız olan programımızı tamamlamış bulunuyoruz. Başka programlarda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
Amin. Allah razı olsun.
Rasulul oyle muhtacim. istedim. Bugün sokakta çocuklar sesi onarken yine aralarına almadılar beni. Çok üzüldüm, arandım dedemle babamdan teselli ettim. Ya Resulallah, uyurken de uyuyacağım, masaları bir açıyorum. Bazen teselli ediyorum ama çoğu zaman ağlıyorum. Benim de annem de olsa bana masa okutmayı söyle uyutur. Benim de başımın da sen okşa, benim de sensin. Biliyorum, geliyorsun, üstümü okçuyorsun. Çünkü bazı geceler kalktığımda bir üzerimi okçuyorsun. Benim de annem de babam da sensin ya Resulallah. Sensin ya Resulallah. Sensin ya Resulallah.
Yetim kızım kandine.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programını dinlediniz.